Perspektif programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi ekonomist Güldem Atabay'la beraber hafta boyunca yayınlanan haberler, yapılan açıklamalar, hazırlanan raporlar üzerinden ekonomi gündemini değerlendiriyoruz. Güldem Hanım merhaba, nasılsınız?
İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim Sinan Bey. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Güldem Hanım, isterseniz hızlı bir giriş yapalım Türkiye tarafına. Oldukça fazla gelişme vardı. Öncelikle size OVP'yi sormak istiyorum. Geçen hafta Mehmet Şimşek'in istifa iddiaları konuşulurken de aslında arka plandaki asıl meselenin OVP olduğu da konuşuluyordu. Bu hafta da Bloomberg OVP'deki olası değişiklikleri yazdı. Birçok kalemde değişiklikler var ama manşet olarak ön plana çıkan büyüme tahmininin düşürülmesi ve enflasyonun tahminlerinin yükseltilmesi. Yıl sonu enflasyon tahminlerinin 10 puan artırılacağı belirtiliyor haberde. Siz nasıl bakıyorsunuz bu değişikliklere, ne görüyorsunuz, ne mesaj veriyor size?
Evet ya, OVP'nin hedeflerinin gerçekçi açıklanması tatlı bir sürpriz olur aslında ve hani programı olan inandırıcılığı arttırır herhalde. Herhalde değil, öyle olur. Ama belki iki açıdan değerlendirmek lazım. Bir, OVP'deki hedefleri tartışmadan önce OVP'nin arka planını, işte Mehmet Şimşek istifa haberleri, işte saraydaki danışmanlar, daha önceki Albayrak kadrosu gibi, hani orada bir çekişme olduğu aşikar artık ortaya çıkmış durumda. Çekişme kimle kim arasında? Tabii ki Mehmet Şimşek geldiğinden beri hani nasıl böyle bir Berat Albayrak'ı destekleyen tweetler atılıyordu, X mesajları atılıyordu. Onun zamanının övgüleri yapılıyordu. İşte arkasından bir süreç geldi. Enflasyonda bir düşüş elbette var. Fakat en çok ekonominin yavaşlaması, faizlerin yükselmesi ve daha çok AKP'ye yakın sanıyorum iş adamlarının diyelim. Aslında herkesin ama AKP'ye yakın iş adamlarının daha çok sesi duyuluyordur herhalde o taraflarda. Onların yaşamaya başladığı ekonomik zorluklar artık dillendiriliyor. Dolayısıyla daha erken bir faiz indirimi, işte özel kredi faizleri belli sektörlere, yani bir takım harcalıklar talepleri gelmeye başladı. Hani halkın işte asgari ücreti arttırmanızın ne olduğu pek önemsemiyoruz deniyor anladığım kadarıyla. Ama yani arttırmasanız da olur hatta, ama bize daha ucuzdan kredi verin, biz büyüyelim, istihdam yaratalım gibi. Hani bildiğimiz o ezber arka planda ses olarak yükselmiş durumda. O yüzden OVP'de çıkacak olan büyüme rakamı ve bunun enflasyonu düşürmekle uyumlu olması önemli. Hani birazdan IMF'nin dördüncü gözden geçirmesini de konuşuruz. Hani onun da bir arka hikayesi var. Bir herhalde rakamları ayrı tartışmak lazım. Ama IMF'den gelen bu eleştirel bakışın da bu OVP tam çıkmadan bir iki hafta önce aslında Mehmet Şimşek'e destek verici bir nitelikte olduğunu atlamamakta fayda var. Çünkü ne deniyor? İşte piyasalardaki TL'deki hareketle hepsiyle beraber programa devam etmezseniz işte bu carry trade'de, yani çünkü sadece o para geldi ve bütün gözle görülebilir hissedilemiyor ama gözle görülebilir piyasalardaki istikrar tamamen carry trade üzerinden gelen sıcak parayla. Eğer yanlış adımı atarsanız OVP ile erken bir gevşeme mesajı olursa, bakın bütün bunlar geri sarılır, elde var sıfır olur gibi bir hani tehdit demeyeyim ama bir mesaj var. O yüzden OVP'de büyümenin aşağı çekilmesi hem gerçekçi olacak, hem de eğer %4-5 gibi böyle işte yine bütün makinenin devrelerini yakmaya çalışarak bir büyüme hedefi konulursa, biliyoruz ki enflasyon hedefi sulandırılmış oluyor. O yüzden büyüme hedefinin de %3'lerin altına, potansiyel büyümeyi artık %3,5 olarak alırsak 3,5'un altına 2,7'den bahsediliyor orada. Oraya indirilmesi herhalde biraz daha inandırıcı bir senaryo olacak. Enflasyon tarafına gelirsek, enflasyon raporu zaten %33'den %38'e çekildi. 38'in üzerine 10 puan konup da 48 yapılmayacak. 33'ü 43 yapacaklar. Bu da aslında Merkez Bankası'nın söylediği şey. Ben 38 diyorum ama artı eksi işte bir aralığım var benim. 41-42'lere zaten razıyım mesajı vardı. Dolayısıyla hani o şekilde göreceğiz. Yani enflasyon hedefine ne konacak beklenti olarak? Özellikle tabii 2024 geçtik. 2025 olarak bu ne yapılacak? Enflasyon, büyüme ve cari açık seviyeleri birbiriyle uyumlu olacak mı, olmayacak mı? Bunları bekliyoruz. Yoksa 2024 revizyonları çok bir hikaye değil. Ama %30 ve civarında bir enflasyon, buna uyumlu %2-2,5 arası bir büyüme ve tabii ki %1-1,5'a inmiş bir cari açık daha inandırıcı bir senaryo olur 2025 için. Onun ötesinde büyümenin güçlü konması yine arkadaki bilek savaşının, güç savaşının devam ettiği anlamına gelecek.
IMF'nin raporuna dönecek olursak, zaten böyle olması lazım ki bu gidişat böyle devam etsin değil mi IMF'ye göre de? Çünkü
aslında IMF övüyor rapor başladığında. Arkasından da çok ciddi ve önemli eleştiriler getiriyor. Biraz dikkatli okunduğu zaman hani oradaki hedefleri sıyırırsak diyor ki siz programı değiştirdiniz. İşte CDS'ler düştü, enflasyonda bir düşüş var, büyüme yavaşladı. Ama diyor buna destek olacak önden yüklemeli bir maliye politikası gelmedi. Dolayısıyla enflasyona düşüş çok yavaş ve erken havlu atma riskini açık açık söylemese de işaret ediyor. Burada maliye politikasında işte vergiyi tabana yayacak. Aslında bu taban hani zaten tepinliyor üstümüzde hani hane halkı olarak. O taban biz değiliz. O taban işte reel sektör, kayıt dışı ekonomi ve işte nereden buldun yasası gibi Mehmet Şimşek'in getirmek istediği adımları o taban aslında orada bahsettiği. Bunları yapmazsanız bu iş istediğiniz yere varmayacak mesajı veriliyor. Bence çok ciddi bir uyarı yapıyor IMF. Sonuçta hani az önce OVP için de söylerken biz ne yaşıyoruz şu anda Türkiye ekonomisinde? IMF'ye gittik, IMF'ye muhtaç olduk hani politik olarak kullanılmasın diye bir IMF kaynağı olmadan gerçekten bir IMF programı uygulanıyor şu anda Türkiye'de. Artık IMF'nin de yetersiz bulduğu bir IMF programı uygulanıyor aslında. Evet Mehmet Şimşek OVP'de istediğini bence alacak ve ilerleyecek ama sosyal boyutu işin çok daha maliyetli olacak. Reel sektöre bu işin maliyeti çok daha fazla olacak. Kaynakla yumuşatılmıyor çünkü bu süreç. Dolayısıyla IMF programı kaynaksız ve yükü tamamen halka yüklenmiş bir şekilde ilerliyor. Hani bunun ne kadar sürdürülebileceği, ne kadar 2025 ötesine devam ettirileceği bir tartışma konusu ama IMF'nin önerileri ya da uyarıları bence önemli. Tabii orada bir de belki de konuşmamız gereken şu ücret artışları, kamu fiyatlamalarının beklenen enflasyona göre yapılacak olması ya da yapılmasını önermesi IMF'nin. Orada da benim anladığım, benim gördüğüm bir taraftan kamu fiyat ayarlamaları biliyorsunuz işte köprüler, otoyollar, diğer vergiler hepsi %200'ler 300 arasında artışlar yapıldı. Hani en son yapılan yaz sonu yapılan kalemlerin %38 yapılması tam bir komedi. Çünkü 38 hani işte Ağustos'tan sene sonuna kadar değil, Ocak'tan aralığa kadar %38 bir beklenti var enflasyonda. Dolayısıyla sene başından beri eklenen zamlarla zaten enflasyonun çok üzerinde. Bir diyor ki onu siz eğer %14 diyorsanız hedefi hani onu %14'e göre çıpalayın diyor. Tabii bir taraftan da asgari ücret mesajı veriyor orada. %14 beklenen enflasyona göre yapın. Ama Merkez Bankası'nın son açıklamaları, Cevdet Akçay'ın oradaki açıklamalarını hatırlayalım. 14'ün üzerinde artı eksi bir 7 hedef var. Yani %20-25 arası bir asgari ücret ayarlaması yapılacak gibi gözüküyor. Ha, bu ne kadar toplumsal bir isyan yaratır? Sonucu ne olur? O açıdan bilmiyorum. Ama ekonomide büyümenin çok daha yavaşlaması ve tabii ki insanların çok daha zorlanması olur. Kamunun buna uyup uymayacağısa burada zaten kilit nokta. IMF'nin de tam da söylediği o aslında. Tam
IMF
da öyle.
ek olarak da sıkı para politikası duruşunu anlatır.
Evet.
2025'te beklentilere paralel olarak gelişmezse süreç, enflasyondaki düşüş beklentiler çerçevesinde gitmiyorsa bir patinaj varsa orada eksiklaştırma gerekebilirdi.
Yani bence o biraz mesaj veriyor. Ben Merkez Bankası'nın şu aşamadan sonra faiz arttıracağını düşünmüyorum. Faiz indirimini geciktirebilir son raporunda verdiği mesajın aksine. Çünkü IMF'nin o mesajı ek parasal sıkılaştırma gelebilir. Eğer maliye politikasını da devreye sokmazsanız geç kaldınız. Zaten önden yüklemeli olmalıydı. Onu yapmadınız. Hadi seçimler vardı. Seçimlerden sonra da yapmıyorsunuz. Parantez içinde tabii bu. Eğer bu şekilde giderseniz enflasyon hedefinde ciddi olabilmeniz için faiz arttırmanız gerekebilir diyor. Şimdi faiz arttırmak ne demek? Ekonominin daha sert bir şekilde çeyrekten çeyreğe eksi büyümelerinin artık bütün yıla yayılması demek. 50'den yukarı doğru çekmeye başladığınızda kademeli olarak ne kadar yukarı alırsa o kadar eksi büyüme olacak. Dolayısıyla ne hükümet ne ekonomi yönetimi bunu istemeyeceği için hani buradaki baskı aslında Erdoğan üzerinde olacak. Bakın IMF bunu diyor. Biz de böyle olmasını gerektiğini söyledik ama yapmadınız. Maliye politikasında tasarruf önlemi alın. İşte vergi reformlarımızın budamayın, dallarını kesmeyin gibi mesajlar verecek. İşte o yüzden arka plan biraz daha sıkışacak gibi gözüküyor. Ben önümüzdeki aylarda Mehmet Şimşek istifa etti haberlerinin çok böyle gizemli kaynaklardan daha sıklıkla yayılacağını düşünüyorum sırf bu nedenle.
IMF raporu önümüzdeki hafta muhtemelen Fitch'in bir değerlendirmesi olacak. O da bu minvalde olur diye tahmin ediyorum. Bu tarz tespitler Mehmet Şimşek'in içerideki tartışmalarda elini güçlendiren bir şey mi?
Bence güçlendiren bir şey. Çünkü sadece Mehmet Şimşek'in demesiyle olmuyor demek ki belli bir aşamadan sonra yapılamayan adımları gördüğümüz üzere. Olan para politikasındaki rasyonelleşme diyelim. Hani aşırı mantıksız bir ekonomi politikasından para tarafında şimdi hani yüksek enflasyonla uyumlu bir para politikasına geçildi. Ama hep geçen sene faiz artışlarından beri konuşuyoruz. Eğer bu sıkılaştırmaya maliye politikası eşlik etmez ise ne olur? Tabii ki enflasyonla mücadele hüsran olur, hedeflere ulaşılmaz, orta yolda kalır. Neden bunun olmayacağını düşünüyoruz? Neden bunun olmayacağını hatta biliyoruz kamu tarafında. Çünkü öyle bir düzen kurulmuş durumda ki bu harcamaları kestiğiniz zaman kendi kendinize siyasi varoluşunuzu da zayıflatmış oluyorsunuz iktidar olarak. O yüzden de ben işte bu KOİ projeleri olsun, işte cari alımlarla beslenen bir yandaş takımı olsun, böyle bir halka halka aşağı doğru büyüyen, bütün bunlarla tasarruf etmek imkansız. Tasarruf nerede o zaman? İşte ücret artışlarında, emekli aylıklarında. Dolayısıyla genel olarak hane halkının üzerinde. Ama bu yetmiyor. Yetmediğini görüyoruz enflasyonun seviyesinden. Ve IMF'nin şöyle uyarısı da önemli. Evet, yıllık olarak düşüyor. Ama bir de Merkez Bankası da hatırlayalım. %1,5'lar son çeyreğe doğru bir aylık enflasyon beklentisi açıkladı. Oraya gitmezse ben para politikamı sıkı tutmaya devam edeceğim diyor. Biz buradan ne anlamıştık? İşte zaten 45'ler civarına inecek. Hani 50'yi biraz indirebilir diye. Ama IMF'nin raporundan sonra bunu yapmayın. Aksine eğer mali politikadan destek almıyorsanız daha da faiz arttırın diyor. Ben bunların hani yankı yapacağını, Mehmet Şimşek'in bunu çok güçlü bir şekilde orada kendi elini güçlendirmek için, hani orada savaştığı grup, işte bildiğimiz grup Albayrak diye özetliyorum ben, ama o ekürü bildiğimiz, onlara karşı kullanacağını düşünüyorum. O yüzden de ona bir ses vermiş oluyorlar ve eğer sıcak para, işte son Ağustos ayında biraz hareketlendi TL, böyle bir 20-30 milyar dolar gibi kaçmaya başlarsa buradan hani her şey alt üst olur. Bütün o yeniden seçilme, referandum yapalım, erken seçim belki olsun planları bayağı bir suya düşmüş olur. Hani TL'deki istikrar kendilerine lazım bizden önce.
Peki TL demişken bugün itibariyle baktığımızda sizin de dediğiniz gibi son bir aylık süreçte biraz daha hızlı bir değer kaybı oldu TL tarafında. 34'ün üzerine yerleşmiş gözüküyor dolar TL bugün itibariyle. Hem Bloomberg'ta hem ben raporlara baktığımızda bir tarafta offshore tarafta TL'nin oranlarının %60'ın üzerine çıktığını gördük. Bununla beraber TL gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine baktığımızda son bir aylık süreçte en hızlı değer kaybeden para birimi. Yatırımcı kuruluşları ne tespit yapıyor? Senaryolarında bir değişiklik var mı diye baktığımızda orada bir değişiklik gözükmüyor. City'de lirada alım tavsiyesi devam ediyor. Deutsche Bank'a baktığımızda da benzer bir duruş var. Oradaki stratejistlere göre de evet TL'de bir değer kaybı oldu. Önümüzdeki aylarda da olabilir. Ama önümüzdeki aylarda bu ay kadar olmayacak. Biz sizinle geçen hafta yaptığımız programda da konuşmuştuk. Daha çok KKM'nin etkileri ön plana çıkıyordu. Siz tüm bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir paket olarak sorayım size.
Yani TL'nin tabii durduğu yerde durmasını beklemek gerçekçi değil. Evet, reel olarak değer kazandırmaya kararlı. Hep sizle de konuştuğumuz şekilde faiz politikasının yanında ya da faiz artışının yanında en önemli ikinci araç olarak TL'nin reel değer kazanmasını kullanıyor Merkez Bankası. Maliyet taraflı enflasyonu baskılayabilmek adına. Ama 33'lerde, 32'lerde kalması zaten gerçekçi olmayan bir beklenti. Neden öyle? Çünkü ne olursa olsun %75'lerden %45'lere doğru giden, ortalamasının %60'ın üzerinde olduğu bir enflasyon var. Siz burada TL'nin değer kaybını %5, 10, 15, 20'lerde tutarsanız burada başka şekilde döner vurur enflasyon düşürme adına. TL'nin değer kazanması işte tüketim malları ithalatını coşturur. Evet, cari açık şu anda çok önemli bir sorun değil, ama o bir yerde enflasyonist baskı mutlaka yaratır. Yani bunu bu şekilde sürdüremezsiniz. O yüzden zaten sene sonu 38-40'lar civarında, hani sizle de sene Ocak'tan beri aynı şeyi konuşuyoruz, 38 olacağı yerdir, 40 olur mu bilmiyorum. Dolayısıyla oraya gitmesi anormal bir durum değil. Bunun KKM çözülürken döviz mevduatına biraz talep olarak gitmesi sorun değil. %50 faizle aylardır dolar TL'ye bu kadar sabitken çok çok ciddi para kazanmış yabancı sıcak para sahibinin kar realizasyonu yapıp biraz carry trade pozisyonları boşaltması anormal değil. Bütün bunlar olası şeyler. Özellikle şimdi biz önümüzde Eylül-Ekim enflasyonu mevsimsellikle biraz daha yükseldiğini göreceğiz. Yani işte benim gördüğüm anketlerde, benim de yaptığım hesaba göre pek 2,5'un altında Ağustos enflasyonu bekleyen yok. Eylül'de işte okulların açılması, hizmet sektöründeki katılık vesaire bunlar hep eklendiğinde, Ağustos'taki kur hareketi de eklendiğinde yine %1,5'lara mesajını alamayacağız gibi. Burada Merkez Bankası en son enflasyon raporunda sıkı para politikasına devam, ama bu hani indirmeyeceğim anlamına gelmiyor gibi bir cümle kullandı. Dolayısıyla bütün bunlar biraz kar satışı tetikliyor bence. Ama tabii burada OVP, işte Mehmet Şimşek haberleri, IMF'nin uyarısı, bu tür belirsizliklerin artması ile birleştiğinde bir anda bir hareket oluşabilir mi? Oluşabilir, çünkü sıcak paradan bahsediyoruz. Yani en ufak bir hareketten kar realizasyonuyla 5-10 milyar çıkıp 5-10 milyar giriyor olabilir. Bunu istemeyen işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zaten dün akşam muzam karşılıklarla TL'yi tekrar destekleme kararı aldı. Yani bu da doğru zamanda doğru bir müdahale. Biraz huzursuzluk mesajı veriyor. Ama hani önümüzdeki aylarda 34'te kalmayacağını hani imzamı atabilirim neredeyse, o kadar eminim. 36-38'lere doğru bir hareket göreceğiz, görmeliyiz. İhracat tarafında da sorunlarımız artıyor keza.
Peki size şimdi ekonomist kimliğinizin yanında çiftçi kimliğinizle de ikisini bir araya getirerek sorayım. Bu hafta içerisinde tarım tarafında da bazı adımlar atıldı. Orada mazot ve gübre desteğinin kaldırılırken onun yerine temel destek ödemelerinin geldiğini gördük. Bu kararlarda ne sağlanıyor? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben çok böyle büyük çiftçi olmayan, dededen kalma bir işleri yapan en alt seviye olarak zaten çok zorlanan bir çiftçiyim. Neyse ki işte başka işler var. Hani bu aileden gelen şeyleri ilgileniyorum sadece, ama hani başka yerden para kazanmasam çok sıkışmış olacağımı ben de biliyorum. Bir taraftan bir kanun gece yarısı kararı daha çıkardılar biliyorsunuz. 2 yıl ekmezseniz işte gelip etraftaki konu komşu isteyen kiralayabilir, ama orada asıl kapıyı açtıkları o civardaki STK'lar. Bunları artık her kimse bilemiyoruz. Hani orada bir plan var demek ki. Şimdi teşvikler, destekler tarım için zaten maliyetlerin düşürülemediği, çiftçinin borç sorununun çözülemediği, fiyatlama probleminin aşılamadığı ortamda yetersiz olduğunu görüyoruz. Hani bunu sadece ben söylemiyorum. Hem kooperatiflerden gelen sesler, çiftçinin kendi yaptığı eylemler bütün bunları zaten yansıtıyor. Şimdi açıklanan plana gelirsek o kadar plansız bir plan açıklandı ki bir genel büyük bir plan yok. Buna tarımda master plan deniyor. Hani öyle bir plan yok, öyle bir çalışma yok, öyle bir etki analizi yok. Eski sistemde eksik olan neydi de kaldırıldı. Şimdi neden bunlar bu şekilde geldi yok. Belki 3 yıllık bir destek açıklamasının olması faydalı, ama hani sanki bir plan görülmüş de onu da yapmayalım, uygulamayalım, içinden şunu alalım gibi atılmış oraya. Dolayısıyla bir dediğim gibi ne etkileyecek bilmiyoruz. Verilen tek desteğin kaldırılan kısmı karşılık karşılamayacağı net değil. Dolayısıyla böyle hani evet, tarımda sorun var. Bizim bir politika üretmemiz lazım. Çiftçi sokakta, gıda fiyatları enflasyonu yüksek. Bir şeyler yapalım için yapılmış bir adım var. Etkili olmasını beklemiyorum. Sadece teşviklerle de olmadığını biliyoruz bu işin. Teşvik, hele mazot desteğinin kaldırılıp hani ne kadarını bunu telafi edeceği belli olmayan tek bir sisteme geçilmesini açıklamak çok kolay değil. Ama sorun burada, unutmayalım, maliyetlerin yükseliyor olması, çiftçinin ürün fiyatlarının para etmiyor olması, tarladan çıkıp bizim soframıza gelene kadarki süreçte katma değerin başka birimlerde oluyor olması, kooperatiflerin olmaması, çiftçiye para kazandıracak şekilde üründen geri dönüş sağlayan ve tabii ki çiftçilerin borç sorunu yüksek faizlerle. Hani bütün bunlara neşter atılmadan bir üretim planlaması, iklim krizini göz önüne alarak, su krizini göz önüne alarak yapılmaması, bütün bunlar eksikken böyle bir teşviğin gelmesi bence tamamen göstermelik bir adım. Pek işe yarayacağını düşünmüyorum açıkçası.
Konuşulan ve atılan adımlardan biri olarak enflasyon muhasebesinde küçük işletmelere kolaylık sağlamak amacıyla da bazı adımlar atıldı. O tarafı değerlendiriyorsunuz. Son olarak küresel ekonomiye dair bir soru sorayım. Hem Amerikan seçimlerini de içine alacak şekilde. Amerika seçimlerini bu hafta sormayacağım. Önümüzdeki haftalarda zaten münazara olacak adaylar arasında.
Evet,
Onun üzerine daha detaylı konuşuruz. Geçen haftadan beri elbette gelişmeler oluyor. İşte Kamala Harris ilk kez bir televizyon mülakatına katıldı. Adaylığına başladığından beri eleştiriliyordu. Niye katılmıyor diye. Trump'ın verdiği mesajlar var. Harris'in verdiği mesajlar var. Onlara girmeyeceğim. Onları dediğim gibi önümüzdeki haftalarda münazara sonrasında daha detaylı olarak konuşuruz.
Keyifle tartışacağımız eminim.
Evet. Ben size şunu sormak istiyorum. Mayıs ayında The Economist dergisinde bir makale yayınlandı. Orada küresel ekonominin, küresel ekonomik sistemin dayanıklı sorunların üstesinden gelir gibi bir görüntü vermesine rağmen aslında liberal düzenin özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan, yerleşen kuruluşların içinde olduğu küresel düzenin yavaş yavaş erozyona uğradığı ve parçalanmakta olduğu aslında anlatılıyor. Ben bunu Amerikan seçimleriyle de bir arada sormak istiyorum. Çünkü tartışmalar hep vardı esasına baktığımızda. Yani 2008 krizinden sonra da tartışmaya başlamıştık daha yüksek sesle. Ama biraz daha gündeme getiren, daha somutlaştıran sanki Trump dönemi oldu Amerika'da. Trump, Amerikan başkanı olarak Amerika'nın yıllarca çerçevelerini çizdiği, uluslararası kuruluşlarla arasında mesafe koymaya başladı. Kendi oluşturduğu düzenle ayrışma noktalarına gitti. Bu düzen içerisinde bir arada çalıştığı ülkelerle ayrışma yoluna gitti. Ve bu süreç böyle devam ediyordu. Biden dönemi biraz toparlamaya çalışıldığı bir dönem oldu. Ama halen esasında bu erozyon devam ediyor gibi gözüküyor. Şimdi yine Amerikan seçimleri var ve bölünmüş bir ülkede Trump'ın kazanma ihtimali de hala masada duruyor. Bir yandan da tabii şu da var. Amerikan ekonomisinin içinden geçtiği dönem, Amerikan ekonomisinin kendi sorunları karşısında ne yapmaya çalıştığı da bütün bu düzeni etkiliyor. Amerikan siyasetinin özellikle demokrasisinde yaşanan sancılar da bu sürece etkiliyor. Diğer taraftan Çin'den Rusya'sına, Avrupa Birliği'nden çok diğer ülkesine kadar o ülkelerin de içinden geçtiği süreçler de bu gelişmeleri etkiliyor. Ben size şunu sormak istiyorum. Yine Amerikan seçimleri var. Amerika bölünmüş bir ülke. Bir ay önceye göre Harris'in kazanma ihtimali daha yüksek olsa da bu kadar bölünmüş bir düzende ve birkaç eyaletin belirleyici olduğu bir düzende Trump'ın da kazanması hiç sürpriz olmayacaktır. Hala güçlü bir şekilde masada duruyor. Siz bu makaleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Küresel düzenin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Olası bir ikinci Trump dönemi olması halinde bu sürecin hızlanmasını bekler misiniz? Nasıl görüyorsunuz?
Evet, şimdi 8 saatlik cevap ayı verebileceğim bir soru sordunuz. Hemen
Tabii.
nasıl toparlayacağımı
Ayrı bir
düşünüyorum.
program da çekebiliriz bunun için tabii.
Evet, ayrı bir program çekebiliriz. Yani hani birkaç açıdan belki hemen sizi dinlerken soruyu aklıma şu geldi. Son 30 yılda, 40 yılda evet ABD bugün hala dünyanın en büyük ekonomisi. Ancak dünyanın toplam üretimdeki payı eskisi kadar %40'lardan %30'lar civarına, 30'ların altına doğru gerilemiş durumda. Dolayısıyla bir o ekonomik gerçeklik var. İkincisi küresel liberal düzenden bahsediyor. Burada kurulan Bretton Woods ve işte izleyen dönemde kurulan işte IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, işte Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler, bütün bu düzen aslında bunun temsilcileri. Ve burada makalede de vurguluyor. Evet, biraz fazla Amerikan var ya, Amerikan kültürünü ve Amerikan çıkarlarını empoze ediyor. Fakat işte bu düzenin bozulması halinde ortaya nasıl bir kaos çıkacak, onun da farkında mısınız da getiriyor. İşte burada bu düzenin kurucusunu aslında biraz sorgulamak, suçlamak lazım. Liberal, özgürlükçü bir dünya ekonomisi, dünya düzeni kurulurken bu kadar ABD çıkarlarının empoze edilmesi, işte bu süreçte Afganistan'dan başlayan bütün bu işte Orta Doğu'daki olaylar, en son İsrail'de yaşadıklarımız, bütün insanlık suçuna rağmen hani bütün Birleşmiş Milletler kararlarını, insan haklarını, bütün bunları göz ardı ederek Amerika'nın bizzat bu kadar destekliyor olması zaten hani Trump'a gerek yok, Biden dahi kendi kökünden biraz kesmiş oluyor düzeni. O yüzden burada biraz Amerika'nın kendi iç siyaseti, dünyayı yönetme biçimiyle ilgili ya da kendi değerlerini empoze etme, kendi önemsediği, kendi ittifak olarak öne çıkardığı ülkeleri ve hatta işte diktatörleri ve hatta işte Netanyahu gibi katliam yapanları nasıl desteklediğinin, bunu nasıl incittiğini, düzeni kendi kendine bozduğunu da sorgulamak gerekiyor. Bu tabii döngü, bildiğimiz düzenin değiştiğini, insan haklarına dayalı en azından görünüşte bile olsa bir düzenin yerine işte Rusya, Çin, İşte Türkiye'de Erdoğan'ın özendiği şekilde otokrat bir karşı dalgayı yarattığını, orayı ekonomik olarak güçlendikçe buradaki kapışmanın iki taraflı olduğunu ve bu bilmediğimiz bir dünyaya bizi çok da güvenli olmayan bir dünyaya doğru yönlendirdiğini de görmemek imkansız. Dolayısıyla hani buradan nereye çıkarız, nasıl bir çıkış yolu var bilmiyorum. Ama hani o makalede şunu da söylüyor, işte bu liberal küreselleşmenin zirve yaptığı 90'lar ve 2000 yıllarda işte çocuk ölümleri, açlık, işte Çin'deki büyük nüfusun Çinlilerin nasıl orta sınıf haline geldiği, bunlar hep bu düzenle Dünya Ticaret Örgütü ile işte Çin'in ticarete entegre olması ve sonuçta zaten WTO'ya girdi. Hani o süreçle olduğundan bahsediyor ama bu süreçteki ihlalleri de hani göz ardı edebiliriz diyor. Çünkü eğer bunlar olmazsa küresel düzen bozulacak. Bambaşka riskler, savaşlar, ölümler ve insan haklarının demokrasinin ön planda olmadığı bir düzenle kapışan bir sürekli sürtüşme halinde iki blok ortaya çıkacak diyor. Yani bu bir taraftan da makalenin sonunda ben hani huzursuz bir şekilde şunu anlıyorum. The Economist bize şunu ömürüyor. Ya yani biraz da Amerikancılığı hani kabul edin ki bu eski sisteme dönülsün diyor. Yani bunlar tabii çok derin tartışma konuları. Ama şuna katılmamak mümkün değil. Trump'ın tekrar seçilmesiyle nasıl bir önceki döneminde en temel İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ittifa olan Avrupa ile ilişkileri bozdu ve tekrar Biden'ın ilk işi orayı hızlıca toparlamak oldu. Arkasından Rusya'ya karşı ortak duruldu. O duruş bile değişecek. Oradan da geri adım atılacak. Evet, önümüzdeki dönem bence Trump gelse de gelmese de belli bir seviyede kaos var. Bunun içinde de işte Türkiye'nin ekonomisini hani bilemediğimiz bir yere doğru savruluyor. Görebildiğimiz çerçeve içinde belirsizliklerin arttığı bir dönem olacak. Türkiye'nin çok daha batı doğu dengeli politikalar, ekonomisini güçlü yapmaya çalışmasının gerektiği. İşte şu anki mesela ne kadar acıklı değil mi? 2023-24 Türkiye'nin yeni yüzyılına biz en çok Türk vatandaşlarının zorlandığı bir döngü ile girdik. Bence böyle olmamalıydı. Hani bu tür zayıflıkların seçim uğruna Türkiye büyük bir ekonomiyi bu kadar zayıflatmanın doğru olmadığının farkında olan hükümetler tarafından yönetilmemiz bence gerekiyor. Biraz da Orta Doğu maceralarını biraz daha akıllıca yapmamız gerekiyor herhalde. Yani işin sonucu aslında işin dayandığı yer güçlü bir ekonomi olabilmek. Biz bir köprüyüz jeopolitik olarak. Batı ile Doğu ile ilişkilerimizi dengeli tutabilmek bence önemli. Ve Türkiye'nin ne olursa olsun zaten kaotik bir Orta Doğu sınırında insan haklarını, hukuku önemsemesi gerekiyor. Bizim düzeni koruyabilmemiz, ekonomik düzeni de yükseltebilmemizin yolu hukuk düzenini temin etmekten geçiyor. Ve şu anda bunun tam tersi yönde aynı hızda ilerliyoruz. Özellikle 2018'den bu yana.
Çok teşekkür
30 Ağustos'ta kutlayalım bugünkü büyük zaferi. Mustafa Kemal Atatürk'ü, bir başkomutanı tekrar sevgi ve özlemle anıyoruz, anıyorum.
ederim. İzleyicilerimizin hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Çok teşekkür ederim Gündem
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Hanım.